Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Raban 1400 Hicri Kameri 26 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 2 Kasım 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye-Amerikan arasındaki ilişkiler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran kavimlerin işbirliği ve vahdetin örneği ve Şehit Nazire Muharip Gemisi ve Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Biden'ın tavrını titizlikle değerlendiriyoruz açıklamasında bulundu. Yarın sabah İran genelinde emperyalizmle mücadele zili çalınacak. Son 24 saat İran'da koronavirüsten 160 kişi daha yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Muhammed Bakır Hürremşat, Amerikalıların üstün bölgesel gücünü göz ardı edemez dedi. Ve Erdoğan, Macron'a Libya toplantısı için uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Biden'in tavrının titizlikle değerlendirdiklerini belirtip 4+1 grubunu karşılıklı çıkar ve hukuk temelinde müzakereye hazır olmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün paylaştığı tweetlerinde Beyaz Saray'ın İran ile müzakere çağrısında bulunup nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğu iddiasında bulunurken İranlı firma ve kişilere karşı yeni yaptırım uyguladığını belirtti. Bakan Abdullahyan tweetine şöyle devam etti. Bay Biden'in tavrını titizlikle değerlendiriyoruz. Müzakereden amaç sırf konuşmak değil, somut anlaşmaya varmak ve karşılıklı çıkarlara saygı göstermektir. Dışişleri Bakanı 4+1 grubundan karşılıklı çıkar ve hukuk çerçevesinde müzakere için hazır olmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Amerika'nın İran ile iyi niyetle müzakerelere geri dönmeyi hazır olduğuna dair açıklamasına gösteri tepkide, bu sözlerin doğru olmasını temenni ederek yeterince söz duyduklarını, artık aylardır geciken eyleme beklediklerini vurguladı.
Yarın sabah İran genelinde emperyalizmle mücadele zili çalınacak. Küresel emperyalizmle mücadele ve öğrenci günü dolayısıyla yarın Eğitim Bakanı Vekili Ali Rıza Kazımi'nin katılımıyla Tahran'da Şehit Gethudai Lisesi'nde düzenlenecek etkinlikte sembolik olarak emperyalizmle mücadele zili çalınacak. Bu etkinlikle birlikte İslami İran'ın genelinde emperyalizmle mücadele zili çalma etkinliği düzenlenecek. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla da Perşembe günü sabah saatlerinde Amerikan eski casusluk yuvası önünde küresel emperyalizmle ulusal mücadele günü etkinliği düzenlenecek. İran'da 4 Kasım günü uluslararası emperyalizmle ulusal mücadele günüdür.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüsten 160 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı yaptığı son açıklamada geçen 24 saatte 160 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybetmesiyle ülkede koronadan şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 126.616 kişiye yükseldi ifadelerine kullandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 10.104 kişide daha korona vakası tespit edildiğini, böylece ülkede şimdiye kadar koronayı yakalanan vatandaş sayısının da 5.944.599 kişiye çıktığını bildirdi. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 89.255.211 doza yükselmiştir.
İçişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Muhammed Bakır Hurremşad, Amerika'nın İran'ın üstün bölgesel gücünü kabul edip kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Hurremşad, Amerika'nın çöküşü isimli uluslararası konferansta yaptığı konuşmada Amerikalıların İran'ı üstün bölgesel güç olarak kabul etmeleri gerektiğini işaretli, Amerikalıların milletlere karşı yaptırım ve aşağılama fırtınasından korkmaları gerektiğini ifade etti. Çin'in ortaya çıkması, Amerika'da sosyal uçurumun artması, siyasi krizlerin patlak vermesi, Amerikan ordusunun Afganistan ve Irak'tan çıkarılması ve Afrika'daki başarısızlığın Amerikan sonrası dönemin şekillenmesine katkı sağladığını söyleyen Hurremşad, dünyada birçok milletin Amerikan sonrası dönemi memnuniyetle karşıladığını, çünkü son yüzyıllarda Amerika'nın zulmünün tahammül edilmeyecek kadar arttığını vurguladı.
İslam Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Selim'i Tahran'daki hastanelerden birine 2000 adet maske hediye eden Güney Kore Büyükelçisi'nin girişimini sert şekilde eleştirdi. Ali Rıza Selim'i İslam Şura Meclisi'nin açık oturumunda yaptığı açıklamada Güney Kore Büyükelçisi'nin Tahran'daki hastanelerden birine 2000 adet maske hediye ettiğine işaretle Güney Kore'nin kaybettiği itibarını bu tür girişimleriyle onaramayacağını, onların bağımsız bir ülke olup kendi yükümlülüklerine bağlı kaldıklarını kanıtlamaları gerektiğini söyledi. Selim'i Korelilere hitaben şöyle dedi: "Acaba Koreliler bizim 7 milyar dolar paramızı bloke ettiğini biliyorlar mı? Acaba bu ülke büyükelçisi bu paranın sadece faiziyle her gün milyonlarca maske ve aşı alınabileceğini biliyor mu? Milletvekili onların İran'a çok fazla borçları olduğunu işaretle Güney Kore Büyükelçisi'nden diplomatik nezakete öğrenip bu tür girişimlerde bulunmamasını istedi. Yetkili Güney Kore hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne olan borcunu ödemesini istedi."
İran İslam Cumhuriyeti Kabil Büyükelçisi Bahadır Emiryan, bugün Taliban Enformasyon ve Kültür Bakan Vekili Hayrullah Hayrhah ile görüştü. Görüşmede iki taraf, İran ve Afganistan arasında kültürel ilişkilerin pekişmesi, medya alanında işbirliği, turizm, kültürel varlıklar ve tarihi eserlerin korunması ile ilgili alanlarda görüş tatisinde bulundular. İki taraf ayrıca Batı'nın Afganistan'ın Müslüman toplumu üzerindeki varlığının zararlarını ele alarak kültürel alanda ortak işbirliği fırsatlarını konuştular.
MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı canlı yayında AK Parti başta olmak üzere partilerin oy oranını açıkladı. AK Parti'nin oy oranı %30'a düştü. MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, Türkiye'deki seçmenin 10.000'de birine denk gelen 5.750 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını da Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzen'la Sözüm Var programında açıkladı. MAK araştırma şirketi 30'u büyük şehir olmak üzere 70 şehirde yaptığı ankette yarın seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunu yöneltti. Ankete göre AK Parti %30, CHP %22, HDP %8,5, MHP %7,5, İYİ Parti %13,8, DEVA Partisi %2,6, Gelecek Parti %2,5 oranına ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'u Libya konulu Paris toplantısında Yunanistan ve Siyonist rejim İsrail'in katılması konusunda uyardı. Erdoğan, G20 başkanlar doruğuna katılmak üzere bulunduğu İtalya'dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeleri nasıl bir atmosferde geçtiği, hangi mevzular üzerinde durulduğuna ait değerlendirmelerin sorulması üzerine Erdoğan, görüşmelerinde 5-6 ana başlık bulunduğunu belirtti. Bu başlıkların merkezinde Libya'nın yer aldığına işaret eden Erdoğan şunları söyledi. Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan görev çıkarmak üzere oluyor. Bizim oraya ısrarla eş lider olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki Berlin'e zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bir takım davetleriniz var. Mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs, Rum kesimi. Bunların katılacağı bir Paris Konferansı'na biz katılamayız.
Filistinli ve Türkiye'li avukatlardan bir grup Siyonist savaş suçlularının mağdur ettiği kadınlar ve çocuklar adına İstanbul Başsavcılığı nezdinde dava açtı. Siyonizme ve normalleşmeye karşı direniş koordinasyonu tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada davanın başsavcılık tarafından kabul edildiğinin sivil toplum kuruluşlarını da temsil eden avukatların ve Siyonizme ve normalleşmeye karşı direniş koordinasyonu yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısıyla duyurulduğu belirtildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden'ın gözlerine bakıp heyecanlandığını, ancak Türk milletin kendisine bakınca heyecanlanmadığını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış politikalarını eleştirdi. Erdoğan'ın son sıralarda Amerikan Başkanı Joe Biden ile Roma'daki görüşmelerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gözleri görüyor Biden'ı görünce. En büyük derdi acaba ben onunla bir saat oturabilir miyim? Bu devletin itibarı yok mu dedi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kara kış fonu oluşturarak vatandaşa destek olacağını açıkladı. 15 Temmuz başarısız darbesinin ardından 125 bine aşkın kişinin görevlerine son verdiğine değinen Kılıçdaroğlu, 128 milyar dolar meselesine işaret edip şöyle konuştu. 128 milyar doları hangi koşullarda kime sattınız? Bu sorunun yanıtını vermediler. Bugün değilse yarın bu sorunun yanıtını alacağız mutlaka.
MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün mecliste MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada Amerika'nın terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olduğunu belirtip S-400 sistemi ile ilgili yaklaşımını da densizlik olarak niteledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye ile Amerikan münasebetlerine ve Erdoğan ile Biden arasında son sıralarda Roma'da gerçekleşen görüşmeye temas ederek iki ülke arasında köprülerin atılmasının da her iki ülkenin aleyhine olacağını kaydetti.
Türkiye Sabah gazetesi MIT'in Rusya için çalışan 6 kişilik bir casusluk şebekesi üyelerini yakaladığını duyurdu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Türk istihbaratının aylar süren takibiyle başlatılan ikiz casusluk operasyonunda Mossad'ın 15, Rusya'nın 6 casusu peş peşe yakalandı.
S-400, F-35, F-16 tartışmasına Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı. Pompeo, Amerika'nın Türkiye'yi F-35 yerine F-16 tedarik etmesinin de Katsa yasasını ihlal edeceğini vurguladı.
Lübnan Enformasyon Bakanı baskılar karşısında pes etmiyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Suudi Arabistan ve müttefiklerinin yoğun baskısına rağmen Lübnan Enformasyon Bakanı George Kor dahi görevinden istifa etmeyeceğini bildiriyor. Lübnan basınında yer alan habere göre Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Katolik Doğu Kilisesi Maroni Patriği Beşara Butrus Errai'ye Enformasyon Bakanı George Kordahi'den istifa etmesini istemesi için öneride bulundu. Bu hususta verilen haberde Beşara Errai'nin Kordahi ile temasa geçerek başbakanın istifası hakkındaki talebini gündeme getirdi. Kordahi Errai'ye hitaben şöyle sordu. Acaba istifam sorunu çözer mi? Fars Körfezi ülkelerinin Lübnan'a karşı yaptırımlarını kaldırmasına yol açar mı? İstifam sonraki hükümetin istifa etmeye zorlanmayacağına dair güvence sağlar mı? Haber kaynakları Errai'nin Kordahi'yi detaylı sohbet için kendi ikamet ettiği yere çağırdığını ancak Kordahi'nin kabul etmediğini de bildirdi. Lübnan kaynaklarının aktardığı habere göre Enformasyon Bakanı Suudi Arabistan'ın politikalarına kurban gitmeyi kabul etmiyor ve istifa etmekten kaçınıyor denildi. Eski bakanlardan Muhammed Finiş de Suudi Arabistan ve diğer Fars Körfezi ülkelerinin Lübnan'a karşı hasmane kampanyasına gösterdiği tepkide Lübnan menfaatlerinin diğer ülkelerce belirlenmediğini ve bu menfaatlerin Lübnan'ın bağımsızlığı, direniş gücünün korunması ve milli servet ve hukuklarını savunmak için serbestçe karar vermesine bağlı olduğunu belirtti. Eski bakan, Lübnan'ın çıkarlarına bağlı kalıp başkalarının baskı, şantaj ve dayatmalarını kabul etmeyeceklerini ve asla işgal rejimi İsrail ile uzlaşma yoluna girmeyeceklerini vurguladı. Lübnan Başbakanı Mikati dün yaptığı açıklamada George Corday'den vatanseverlik duygusunu başka her şeye tercih etmesini istediğini ancak bu talebinin karşılık bulmadığını söyleyerek bugün büyük bir uçurum kenarına geldiklerini, bu konunun düzeltmemeleri halinde kimsenin istemediği bir şey içine düşeceklerini kaydetti. Corday daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Bahar Zaferi Operasyonu'nun ikinci aşaması hakkında yaptığı açıklamada Maarif vilayetinde işgalden kurtarılmayan iki kentin kaldığını bildirdi. El Mesire televizyon kanalına göre Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Maarif, Al-Bayda ve Şabva vilayetlerinde düzenlediği Zafer Baharı Operasyonu'nun ikinci aşamasına ilişkin açıklamada bulundu. Seri, Zafer Baharı Operasyonu'nun ikinci aşamasına 200'den fazla düşman askerin etkisiz hale getirildiği ve 550'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
Afganistan'ın başkentindeki bir askeri hastane yakınında gerçekleşen patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama sesi duyuldu. Patlamalarda ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 2,5 aydır Taliban'ın kontrolünde olan Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün arka arkaya patlamalar meydana geldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Direniş Grubu karşıtı açıklamaları etrafında. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Arabi'ye verdiği röportajda Riyad'ın Lübnan ile ilgili sorununun Enformasyon Bakanı'nın açıklamalarının ötesine geçtiğini ve Suudi Arabistan'ın İran'ın Lübnan ve bölgedeki müttefiklerinin güç kazanmasıyla ilgili bir sorunu olduğunu söyledi. Son günlerde Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'deki savaşın bihude bir savaş olduğunu ve Sarullah'ın Yemen'de kendisini savunma hakkına sahip olduğunu öne sürerek eleştirmesi Suudi Arabistan için ciddi bir meydan okuma haline geldi. Öyle ki Suudi Arabistan Büyükelçisini Beyrut'tan çekti. Zaten Suudi Arabistan'ın asıl sorununun Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi'nin olarak atanmasından bir ay önce yaptığı eleştirel açıklamalar olmadığı başından beri belli ve aşikardı. Faysal bin Farhan'ın El Arabi'ye karşı yaptığı açıklamalar Suudi Arabistan'ın Batı Asya bölgesindeki gelişmelerde ve güç dengesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin liderliğindeki direniş lehine değişmesinden memnun olmadığını gösterdi. Lübnan'daki Hizbullah hareketini İran'ın Batı Asya bölgesindeki en önemli müttefiki olarak gören Suudi Arabistan, George Cardahi'nin açıklamalarını bahane ederek Lübnan'daki Hizbullah'a da yeniden baskı yapmaya çalışıyor. Faysal bin Farhan, Lübnan'ın Hizbullah'ın önemli Lübnan kararlarına hakimiyeti nedeniyle kapsamlı reformlara ihtiyacı var. Hizbullah'ın Lübnan siyasi sistemi üzerindeki hegemonyası bizi endişelendiriyor ve Lübnan'la etkileşimi Suudi Arabistan için gereksiz kılıyor, dedi.
Suudi Arabistan son 10 yılda derinliş ekserini çeşitli şekillerde zayıflatmaya ve hedef almaya çalışmış, zayıflatmayı başaramayınca direniş ekserinin güçlenmesini engellemeye ve bölgedeki güç dengesini de değiştirmeye odaklanmıştır. Ancak tüm bu hasmane girişimlere ve niyetlerine rağmen hedefin ulaşmayı da başaramamıştır. Ali Suud, petrodolarları da batırı güçlerin özellikle Amerika'nın cebine girerken ancak Riyad'ın bölgedeki konumu zayıflamıştır. Suudi hükümeti bu başarısızlığının ve hezimetinin de direniş ekseninden, İran liderliğinden ve direniş gruplarının İranistan Cumhuriyeti'ne olan sadakatinden kaynaklandığına inanıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan askeri demokrasiden de yoksun olsa da İran'ın Lübnan ve Irak'taki müttefiklerini yenmek için büyük harcamalar yapıyor. Aynı zamanda iç çatışmaları başlatmak ve İran'a karşı ittifak kurmak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin de müttefiklerine saldırmak da Ali Suud'un gündeminde yer almaktadır. Faysal bin Farhan'ın açıklamaları da Suudi Arabistan'ın Cardahi'nin sözlerine direnişe karşı hedeflerine ulaşmak için Lübnan'da daha fazla huzursuzluk ve güvensizlik yaratmak için bir bahane olarak kullandığını açıkça gösteriyor. Suudi Arabistan'ın önümüzdeki Mart ayında Lübnan'da parlamento seçimleri düzenlenecek, bir sırada bu algı operasyonu ve baskı sürecini de başlatmak istediği belirtilmelidir. Başka bir ifade ile Lübnan'da yeni parlamento seçimlerine yaklaşık 4 ay kaldı bir sırada Suudi Arabistan yetkililerinin de değindiği gibi Hizbullah aleyhine olacak şekilde denklemleri değiştirmeye çalışacak ve tüm bahaneler ve mazeretleri kullanmaya çalışmaktadır. Lübnan'a yapılan bu baskı ile Suudi Arabistan ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ndeki müttefikleri ilk başta Lübnan'daki direniş koalisyonunun önümüzdeki seçimlerde yenilgiye uğratmaya çalışıyor. Ancak bu süreçte direniş koalisyonunu yenilgiye uğratamayacaklarını anladıkları sırada kaoslar ve sokak ayaklanmaları meydana getirecek Lübnan parlamento seçimlerinin de ertelenmesi için zemin hazırlamaya çalışacaklardır. Bunun için ise Lübnan'daki paralı askerleri ve siyasi piyonlarından yararlanmalarına da kesin gözüyle bakılmaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye ile Rusya arasında yeni gerilim kaynakları etrafında. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde yeni gerilimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte iki ülke arasında iyice gelişen ilişkiler bir kez daha bozulma raddesine gelmiş gibi görünüyor. Ankara ile Moskova arasındaki ticari sorunlar ve engeller ikili ilişkilerin gerilim süreci yaşadığının başka bir şeklini gösteriyor. Bu bağlamda 10 yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez Türk-Rus ilişkilerinin üçüncü bir ülkeden etkilenerek düşmanlık ve gerginliğe doğru gittiği görülmektedir. İki ülkenin tarihi göz önüne alındığında Ankara ile Moskova arasındaki gerilimlerin ikili ticareti engellemesi, hatta ekonomik yaptırımların uygulanması sürecine doğru gitmesinin pek olası olmadığı söylenebilir. Çünkü bu durumda kuşkusuz Türkiye'nin Rusya yaptığı gıda ihracatı sekteye uğrayacak ve Rus turistler de Türkiye'ye seyahat etmek için birçok engelle karşılaşacaktır. Aslında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı yılda 20 milyar doları aşarken Türkiye Rus turistlerden yılda yaklaşık 5 milyar dolar kazanıyor. Bu alandaki engellemeler ise büyük zararlara denk geliyor. Bununla birlikte Türk-Rus ilişkilerinde uluslararası öneme sahip bir konu son yıllarda iki ülke arasındaki askeri işbirliğidir. Aslında Rus silahlarının Türkiye'ye satışı, ikili ve bölgesel işbirlikleri, Batılı hükümetlere ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'ya kadar uzanan çevrelerin tepkilerine yol açmıştır. Bu bağlamda S-400 füze sistemlerini NATO üyesi Türkiye satışı en çok tepki toplamıştır. Askeri uzmanlar Rus füze sisteminin oldukça kabiliyeti olduğunu ve Amerika'nın gelişmiş silahlarını bozup etkisiz hale getirebileceğini ve NATO ve Amerikan sistemlerini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.
Türk ordusunun Suriye topraklarında Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Ankara-Moskova ilişkilerinde gerginlik yaşanmışsa da sonuç olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özellikle Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışsa, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar 11 ay kadar sürdü ve daha sonra sular duruldu. Türkiye ile Rusya arasında üçüncü bir ülke yüzünden yeni bir anlaşmazlık dalgasının başlaması ile önemli bir gelişme sayılıyor. Rus yetkililer Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava aracı satarak Kırım Yarımadası'nda Rus birliklerine sorun yarattığını söylüyor. Ancak sorun yaşayan ülkelerde askeri bir varlık gösterme konusunda istekli olan Türkiye yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna hükümetinin Türkiye yapımı insansız hava araçları kullanması nedeniyle Ankara'yı suçlamaması gerektiğini söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhabirlere verdiği demeçte, Roma'daki G20 zirvesinin oturum aralarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelişiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu. Bir ülke bizden başka bir ülkeden almışsa da o silah daha fazla Türk ya da Rusya'da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait ve Türkiye bununla da suçlanamaz. Rus hükümeti Ukrayna hükümetinin Kırım Yarımadası'nda konuşlanmış olan Rus il birlikleri tarafından kontrol edilen mevzilere saldırıda Türkiye insansız hava aracı kullanılmasının ardından geçen çarşamba günü tepki gösterdi. Moskova yetkilileri Türkiye insansız hava araçlarının Doğu Ukrayna üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir eski etki yapma tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söylediler. Moskova yetkililerinin Türkiye ihalelerinin Rusya'nın arka bahçesindeki ülkelere satışına ilişkin endişelere kesinlikle bu ihalelerin satışını sınırlayacaktır. Aslında Türkiye bu ihaleleri Orta Asya, Kafkasya ve Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine satarak bu bölgelerde askeri varlığının temellerini dağıtmak istiyordu. Bu yüzdendir ki Türkiye Dışişleri Bakanı bu hususta müsamahaya dair açıklamalar yapmıştır. Bir diğer yandan da Türkiye'nin Rusya'ya karşı kesin bir karşı duruş sergilemek istemediği de ortadadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Amerikalı heyetin Ankara'da temaslarda bulunduğu konusundan hareketle Türkiye'nin beklentileriyle ilgili bu konuda acaba gerçekleşecek mi, kendi isteğine ulaşacak mı gibi konular etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacak. Bugün sohbetimizde de Türkiye dış politikasının önemli bir bölümünü oluşturan bu gündemi AK Parti ülke içinde özellikle hangi sahalarda daha çok kullanıyor, bunların AK Parti için yararı nelerdir gibi konulara değineceğiz ve siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Türkiye son illerde, yani son illerde diyende son hükümetlerde esasen AKP döneminde çalışır ki Türk halkının keçmişte olan hükümete olan bakışını değişsin. Keçmişte olan hükümete bakış buydu ki Türkiye hükümetleri esasen Avrupa ve Amerika'dan asılı bir hükümetler olublar, müstakil olmayıblar. NATO'nun askeri olub Türkiye aslında, qara askeri olub, piyada askeri. Ve istedikleri vaxta da Türkiye'de onlar hərbi çevrilişler eləyiblər ve kudetalarla hükümetleri değişiblər, hala 28 Şubat ya 12 Eylül ya başkaları. Her halde Türkiye, Türk halkının, Türkiye devletinin harici siyasetine bakışı heç vaxt müsbət olmayıb ve həmişe onunla cileyli olub. Osmanlı'nın dağılandan beri Türkiye özün təhkir formasında görüb beynəlxalq səviyyədə, xüsusən Batı ilə münasibətdə. AKP bu məsələni nəzərdə alaraq iş istəcələrindən bugünə qədər çalışıbdır ki, xarici siyaseti bir cür yönetsin ya bir şekilde Türk halkına göstersin ki Türk halkı ondan alan neticede AKP hükümetin müstəqil ve tam özgür, tam halka bağlı bir hükümet görsün ve onun arkasında dursun. Təbiidir ki, AKP əvvəldə əlbəttə ki, bu xarici siyasəti aparanda bəzi müsbət işlər görüb və onun da nəticəsini daxildə ilk sənələr və ilk seçimlərdə onun bəhrəsini aparıb və xalq onu qarşılayıb, müsbət qarşılayıb, olumlu qarşılayıb. O cümlədən Türkiye hükümeti, yani AKP hükümeti qonşularla sıfır sorun projesini sürdürdü ve bu çok müsbət idi. Təbii ki, ham qonşu dövlətlər ölkələrdə bunu qarşıladı. Beynəlxalq səviyyədə müsbət qarşılandı ve bu Türkiye'nin iqtisadında da öz müsbət olumlu səmərəsini bıraktı. Və Türkiye xalqı da bunun bəhrəsini aparıb, onu müsbət qarşıladı. Həm də Türkiye, Amerika, İraq'a ikinci dönə saldıranda, yəni Saddam dönəmində, ikinci dönə 2000-ci illərdə istirdi Irak'ı işgal eləsin. O zaman Türkiye'nin Məclisi, Türkiye Millet Məclisi izin vermedi. AK Parti istəsə də izin vermedi. Və AK Partilərdən də bəzisi bu icaziyə deboğlar hayır oyu verdiler. Yəni onu müsbət qarşılamadılar. Və ona görə Amerika Türkiye torpağından Ərağa heç olmasa qaradan işğalında buluna bilmədi. Və bu da yine xalqın himayətini qazandı. Və həm də başqa məsələlər, böyle bir məsələlər, o cümlədən Ermənistandan vəziyyəti normallaşdırmalar, Suriyayla Türkiyə sərhədində olan minaları götürmək, sərhədləri yaşmaq, ölkələrin çoxuna vizasını ləğv eləmək və bu cür şeylər. Demək olar ki, Türkiyədə çox xalq tərəfindən müsbət qarşılandı. Başqa millətlər tərəfindən də müsbət qarşılandı. Türkiyənin beynəlxalq səviyyədə reytingi yüksəldi Türkiye'ye etimat çoklaştı, yatırımlar, harici investiyalar ve yatırımlar Türkiye'de çoklaştı. Bunlar hamısı AKP'nin nefini oldu. AKP bu gelirler sayesinde milletin rifahına yetişti ve millet de onu müsbət karşıladı. Ama təəssüf ki, 2010'dan sonra belə olmadı. Yani 2010-cu ildən demək olar başlayaraq, Türkiyə bütün milləti belə qavrayan, qucaqlayan, bütün dinlərə, millətlərə, qomiyyətlərə aid olan xalqın hamısını Türk xalqı bilmək, Türkiyə vətəndaşı bilmək qavramını qırağa qoydu və demək olar yeni bir Osmanlı oyandı. Və bu yeni Osmançılıqda Türkiyə hükümətində AKP ifratçı milləti Milli Hərəkət Partiyası ilə yaxınlaşdı, müttəfiq oldu və tam bir hənəfi, Osmani, təkvirçi bir sistemə yaxın bir şey oldu və o zaman qonşularının əleyhinə torpaq iddiasında bulundu. Hükümətin AKP-nin müttəfiqi Dövlət Bağçalı Hələbdən, Ərbildən, Kərkükdən, başqa dövlətlərdən onları özlərinin yeni bir 41, 42, 43-ci özlərinin illəri saydı. Və bu cür söhbətlər və nihayətən Suriyanın daxili işlərində kobud çeşilinə qarışmağı və orada təcviyyə istəyənləri, Türkiyə Suriyanı dağıdanlar, Suriya hükumətinə qarşı müqabilə eləyənlər, yəni Suriya bölücülüklərindən, bölücülərindən Türkiyənin himayəti bu məsələri tam əşkara çıxartdı, həm də Əraqda. Və eyni halda başqa yerlərdə, məsələn, Afrikada və bu dönə Türkiyənin yeni siması keçmiş sima ilə çox fərqləndi. Bu, qonşuları da çox gərgin halət aldı. Türkiyə baxışı dəyişdi, Avropanın da Türkiyə baxışı dəyişdi, Amerikanın da Türkiyə baxışı dəyişdi, qonşuların da Türkiyə baxışı dəyişdi və bəzi ifratçı qrupların, millətçi hərəkətlərin, bəzi ifratçı İslam tərəfdarları iddiası eləyən qrupların, əslində təkvirçilərin Türkiyədə bundan himayəsi oldu və ilk dönələrdə heç olmasa zahirdə, mediada xüsusən, bundan himayə olundu bəzi himayələr. Vəli getdikcə görsəndi, Türk xalqımın istəmir və Türk xalqının istəyi döyür. Vəli eyni halda bu fikirlərin sahibləri güclü olduqları halda, mediada güclü olduqları sahədə, səhnədə, ərsədə güclü olduqları, hayküs alıb, döyüb, qob, yandırmaqları, müxalifləri yandırdıqları üçün, yəni qazetçiləri döydülər, evlərini yandırdılar, özlərin bəziləri terör oldu, medyaları bağladılar, qazetələri bağladılar və başqa məsələlər, tutuqlamalar və çox təzyiqlər, o cür ki, Türkiyə dünyada qazetəçilərindən böyük zindanına çevrildi. Bunların hamısında etirazları çox xarici siyasətlərə etiraz idi, daxili siyasətlərə etiraz döydü. Partiyaların arasında da bu məsələdə çox gərginlik yarandı, yəni müxaliflər, müxalifətdə olan partiyalar və hətta AKP-nin öz içində olan bəzi şəxslər bu günləri çıxıblar çöldə, partiyalar, qruplar, bunlar da umumən Türkiyənin xarici siyasətinə etirazları var ki, onun əksin daxildə mənfi və olumsuz görürlər. Və demək olar ki, bu siyasətlər indi Türkiyədə hükumət çalışır ki, onları yenə də keçmişdə olduğu kimi gələcəkdə seçimlərdə məlzəmə yapsın. Amma belə deyir, Türkiyənin Əfqanistan xalqı əleyhinə və Libi xalqı əleyhinə Amerika ilə əl birliği, əməkdaşlığı, Yunan ilə münasibətləri gərginləşdirmək, yəni Avropa ilə gərginləşdirmək, həmçinin Qafqazda və Afrikada Türkiyənin hər halda özünə bir ayaq yeri aşmaqla müxtəlif müdaxilələri bunlar hamısını bir-birinin üstündə qoyanda budur ki, AKP çalışır yenidən xarici münasibətlərdən daxildə faydalansın, daxili siyasətdə faydalansın, iç siyasətində faydalansın, xüsusən gələcəkdə olan seçimə ki, indidən tədarişdir və hamı AK Partini bu Türkiyənin indiki vəziyyətində İttiham altına alıblar və deyirlər ki, Türkiyənin iqtisadı bu cür çökmək halındadır. Türkiyənin beton siyasəti məğlubiyyətə uğrayıb, indiki olan şərait getdikdən çətinləşəcək. Xalq da doğrudan da çətin şəraitdə yaşayır. Bahalıq Türk lirasının cümbəcün sınmağı, baxmayaraq ki, Türkiyənin qarşısında indi nə yaptırım var, nə təhrim var, nə bir məsələ var. Türkiyənin cümbəcün pulunun bu cür sınmağı keçən 3-4 ilin ərzində pulunun demək olar 4 qat sınmağı bu xoş əlamət deyil. Və bunların hamısından təbiidir ki, müxaliflər çalışırlar ki, AK Parti'nin əleyhinə istifadə edirlər.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin dış politikası ile ilgili, bugünkü sohbetimizde özellikle Amerika ile ilgili olan ilişkileri ve Türkiye'nin sorunları hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sayın Şerifi ile yapılan röportajın ikinci ve son bölümünü dinlerdiniz bu konuda. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade'nin haftalık basın toplantısında bazı batılı medya organlarında Amerika'nın İran'a Bağdat'ta ikili ve gizli görüşme önerisinde bulunduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin bir soruya verdiği cevapta İran ve Amerika arasında uzun süredir hiçbir diyalog gerçekleşmediğini vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keri'nin İran ve Çin'in Amerika ambargolarının yasa dışı olduğu konusunda ortak tutuma sahip olduklarını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın İHA gücüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milletvekili Seyyid Muhammed Rıza Mir Taceddin'i, İran'ın İHA gücü direniş cephesinin genişliği kadar olduğunu ve asla yaptırım uygulanamayacağını belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın İHA teknolojisinin geliştirilmesini engellemek gerektiği yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Mir Taceddin'i, bu tür açıklamalar uluslararası yasalara ve Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ne aykırı, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine açık müdahale niteliğinde olduğunu belirtti. Mir Taceddin'i her ülke uluslararası yasaların çerçevesinde kendi topraklarını savunmak için meşru askeri gücünü kullanma hakkına sahip olduğunu, bu yüzden Amerikalılar bu hakkı tek taraflı göz ardı edemeyeceğini vurguladı. Mir Taceddin'i ayrıca Amerikalıların İran'ın İHA gücüne karşı koyabilecek güçten yoksun olduğu anlaşıldığını ve buna direniş cephesinde baştan başa şahit olduklarını kaydetti.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması, Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib'de Suudi Savaş İttifakı'na bağlı güçlere ağır darbe vurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Gautam Dharmendra'nın İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi zaruretine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi Gautam Dharmendra, İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi Hindistan için bir önceliktir, dedi. Hürmüzgan ilinin ithalat ve ihracat alanındaki olanaklarını incelemek için Hürmüzgan gezisi gerçekleştiren Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi, İran'ı Hindistan için güvenilir bir ticaret ortağı olarak nitelendirerek, her iki ülkenin de bölgede stratejik ortak olabileceğini kaydetti. Hindistan'ın Tahran Büyükelçisi ayrıca Şehid Recai Limanı'nın rolünü deniz ticareti alanında etkili olarak adlandırarak Şehid Recai Limanı stratejik bir konuma sahip olarak Kuzey-Güney koridoru üzerinden uluslararası geçişi güçlendirebilir dedi. Fars Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nın stratejik bölgesindeki Şehid Recai Limanı'nın konumu dikkate alındığında liman gemilere yakıt ikmali için ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
Hemşeri gazetesinde Suudi Arabistan'ın Lübnan'a yönelik yürüttüğü komploya dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan'ın Elbina gazetesi genel yayın yönetmeni Nasır Kandil, Suud rejiminin Lübnan'a karşı başlattığı yeni oyunu değerlendirdi. Arap gazetesi yazarı Kandil, Riyad'ın Beyrut'a karşı gerginliği bir bakanın geçmişte söylediği sözlerini bahane ederek tırmandırmasını, Lübnan yönetimini devirmek ve Lübnan ve Yemen politikalarında uğradığı hizmetin intikamını alma şeklinde yorumladı. Kandil, Riyad yönetiminin Bakan George Gardahi'nin sözlerini bahane ederek Lübnan'la diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesi, bir kuşu takip etmek için bir savaş uçağını havalandırmaya benzetti. Lübnanlı Enformasyon Bakanı Gardahi, Suudi İttifakı'nın Yemen milletine karşı cinayetlerini eleştirmiş, eleştiri Riyad ve müttefiklerinden sert tepkiyle karşılaşmıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran, kavimlerin işbirliği ve vahdetinin örneği.
Muhterem dinleyiciler, İslam İran'da çeşitli dini ve etnik grupların vahdet içinde yaşadığını ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçtiğimiz günlerde Turu News kanalında yayınlanan bir röportajda Taliban örgütünün Shahab Lival adındaki üyelerinden biri bilgisizliğini yansıtan bir açıklamada bulunarak İran'da Ehl-i Sünnet'in hakimiyette payı çok az olduğunu iddia etti.
İran İslam Cumhuriyeti'nde Ehl-i Sünnet'in konumunu daha iyi tanımak için anayasa en önemli ve en kesin referanstır. İran Anayasası'nın 12. maddesine göre Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve Zeydi mezhepleri tam saygı gören mezheplerdir. Bu mezheplerin izleyenleri kendi fıkıhlarına göre dini merasimlerini yerine getirmekte serbesttir. Ve yine izdivaç, boşanma, miras, vasiyet ve anlaşmazlık durumlarında mahkemelerde onların fıkhı geçerlidir ve hangi bölgede bu mezheplerin hangisi çoğunlukta ise şuraların yetkisi çerçevesinde yerel kurallar o mezhebe göredir. Ve tabii ki başka mezheplerin de hakları güvence altına alınır.
Kirman eyaletinin güneyinde yer alan Menucan ilçesinin Ehl-i Sünnet Cuma Hatibi Mevlevi Muhammed Pekirdat Zahi bu konuda şöyle diyor. Allah'a şükürler olsun tüm İslam ülkelerine hatta gayrimüslim dünyaya emsal teşkil eden bir ülkede yaşıyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer İslami mezheplere ilişkin anayasa maddeleri ve uygulamaları, İslami nizamın onların haklarına riayet ettiğini en iyi şekilde göstermektedir. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın Müslümanlar için gözetlediği en önemli konular onlara saygı, dini merasimlerine serbestlik, dini taalim ve terbiyelerine özel hal durumlarını ve yerel yasama yetkilerini tanımaktan ibarettir.
Zenendeş Büyük İslami Merkezi sorumlusu olan Mamusta İkbal Behmen'e şöyle diyor. Hakiki sünni Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetini izleyen ve şia ile düşmanlık gütmeyen kişidir. Müslümanlar hangi mezhepten olursa olsun dini usul ve dini öğretilerde birçok ortak yöne sahiptir. Bu sadece usulde değil furu içinde geçerlidir ve İslam ümmetinin vahdet etkeni sayılır.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesine göre Ehl-i Sünnet'in cemiyet, siyasi ve İslami dernek gibi dernekleri kurması serbesttir. Yine Anayasa'nın 64. maddesine göre İran İslam Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan İslami mezheplerini izleyenleri İslami Şura Meclisi milletvekili olabilir. Bundan başka anayasanın 19 ve 20. maddelerine göre İran İslam Cumhuriyeti'nde tüm dini azınlıklar İran milletiyle birlikte tüm insani, siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel haklarda eşittir.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti coğrafyasında Ehl-i Sünnet'in 500'ü aşkın büyük camii ve medresesi ve binlerce talebe ve sünni alimin bu medreselerde faaliyet yürütmesi, İslami nizamın İran'da ehli sünnetin korumuna verdiği önemin derinliğine yansıdır. Bugün İran'da ehli sünnet sadece İslami Şura Meclisi'nde değil, Bilgiler Meclisi'nde temsilcileri de vardır ve yine Deniz Kuvvetleri Komutanı başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili de Ehl-i Sünnet'tendir.
Pavi ilçesinin Cuma Hatibi Mahmusta Hacmullah Kadir Kadiri şöyle diyor. Kirmanşah, Kürdistan ve Beluçistan gibi çeşitli görelerde halkla, mezheplerin önde gelen büyükleri ve alimleriyle ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Ki bu da daha fazla vahdet ve gönül birlikteliği demektir.
İran İslam Cumhuriyeti'nde Şii ve Sünni Müslümanların bir arada ve huzur içinde yaşıyor olması, zorunluluk üzerine değil asıl vahdete vesile olan uygulamaların ve çabaların sonucudur. Nitekim bugün İran Ehl-i Sünneti ülkede en güçlü dini ilimler merkezlerinden birine sahiptir. Bu yüzden uluslararası siyonizme bağlı medya organları bazı kimliği belirsiz veya ne mal oldukları herkese bilinen kişilerin ağzından İslam dünyasında tefrikaları körüklemeye çalışıyor. Söz konusu medya organları bu yolda ne araştırma bilen ne de İslam dünyası ve İslam ülkelerinin içinde bulundukları şartları idrak edebilen kişileri kullanıyor.
Bocunurt ilçesinin Hatemül Enbiya caminin ehli sünnet cumahatibi Ata Daveri bu konuda şöyle diyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin vahdetin korunmasına yönelik tavsiyeleri ülkede Şii ve Sünni vahdetine kalbi inancını yansıtıyor. Bu yüzden tefrikacı düşünceleri engellemek Şii ve Sünni tüm ulemanın görevidir.
Her halükarda İran'da Ehl-i Sünnet başkent Tahran ve çevresinde 9 özel cami ve İslami İran'da 17 bin cami bulunuyor ve her yıl bu sayıya yaklaşık %2 ekleniyor. Bundan başka başkentte ve diğer yörelerde Şii ve Sünni Müslümanlar yan yana ve samimi bir şekilde yaşıyor ki bu da uluslararası Siyonizmi öfkelendiriyor ve bu vahdeti bozmaya çalışmaya yöneltiyor. Bu arada İran'da 3 milyonu aşkın Afgan mültecinin yaşamasını bilen uluslararası Siyonizm, bu insanların İran İslam Cumhuriyeti hakkındaki düşüncelerini bozmaya çalışıyor. Ancak onlar da akılcı tutumları ile bu kumpası boşa çıkardıkları anlaşılıyor.
İslami İran'la çeşitli dini ve etnik grupların vahdet içinde yaşadığını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehit Nazeri Muharip Gemisi.
Deniz kuvvetlerinin kuzey ve güney sınırlarında uzun sahil şeridine sahip ve diğer yandan Fars Körfezi'nin jeostratejik bölgesine yer alan bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği ve gücü açısından önemi yadsınamazdır.
Bu durum ve İran'ın onlarca yıldır silah ambargosuna maruz kalması gerçeği göz önüne alındığında gemi ve deniz teçhizatı tedarik etmek için yerel kapasiteleri ve kabiliyetlere dikkat etmek, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kendine Yeterlilik Kurumu ve denizcilik sanayinin faaliyetlerinin odak noktasında yer almıştır. Biz de bu bağlamda tasarlanan ve üretilen Şehit Nazeri Muharip Gemisi ile ilgili özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
Kutsal Sanma yıllarında empoze edilen savaşın ortasında kurulan İslam Devrim Muhafızları Donanması, dünyadaki en son teknolojiyi kullanarak savaş gemilerine, lojistiğine ve diğer gerekli teçhizatı kademeli olarak yerli bilgiye dayalı bir şekilde üretmeye başladı. Kutsal Sanma döneminden itibaren Devrim Muhafızları Donanması, denizcilik alanında uzun süre hızlı botlarına bağlıydı. Yani görev türüne bağlı olarak mayınlar, torpidolar ve veya füzeler ve roketler ile donatılmış bir dizi küçük ve hızlı gemiye dayalı olarak sınırları muhafaza etmeye çalışıyordu. Ancak son yıllarda devre muhafızları donanması önemli bir değişikliğe gitti ve gemi tasarımı hususunda katamaran gemilerinin tasarımı ve üretimine başladı.
Katamaran gemileri orta bir gövde aracılığı ile birbirine bağlanan iki ayrı gövdeden oluşmaktadır. Kendilerini dengelemek için balans tankları kullanan tek gövdeli gemilerin aksine katamaran gemileri gövdeyi suda stabilize etmek için iki gövde arasındaki mesafe kullanılıyor ve genişlik arttıkça stabilite de artıyor. Bu tür tasarımın bir diğer önemli avantajı çok sığ sularda 2 metre veya daha az derinlikli bir yerde bile hareket edebilmesidir.
İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri kendini yeterlilik kurumu tarafından üretilen askeri teçhizatlardan biri yüksek bir operasyon menziline sahip Şehit Nazırı Muharip gemisidir. Bu muharip gemi Şehit Mahallatı Sanayisi'nde üretilmiş ve 2016 yılında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Bu gemi 2016'da dönemin devrim muhafızları komutan yardımcısı Tüm General Selami dönemin devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri komutanı General Fedevi ve bir grup devrim muhafızları komutanından katıldığı bir törenle Bandar Abbas'ta tanıtıldı. Böylece bu tarihten itibaren bu muharip gemi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine girmiş oldu.
Şehit Nazırı Muharip Gemisi aslında bir dönüm noktası da sayılıyordu. Çünkü bu muharip gemi suya bırakılmadan önce devrim muhafızları donanması sadece Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde aktifti ve açık sularda faaliyet göstermiyordu. Şehit Nazırı Gemisi'nin tasarımı ve üretilmesinin asıl nedenini devrim muhafızları donanmasının eski komutanı General Fedevi'nin sözlerinde bulmak mümkün. Ona göre bu gemi devrim muhafızları donanmasının açık sularda ve okyanuslarda güçlü bir şekilde mevcudiyetini sağladı ve yüksek dalgalar üstünde istikrarlı, dengeli, uzun mesafeli yol yapan, yolcu taşıma kabiliyeti bulunan ve yüksek hızı ile helikopterler bile taşıyan bir aracı haline geldi.
Devrim muhafızları donanması komutanı General Tengsiri de Şehit Nazırı Muharip Gemisi'nin benzersiz özelliklerinden söz ederek devrim muhafızları deniz kuvvetlerine ait fabrikalarda helikopterin iniş yaptığı ve üzerinde de yer alabildiği 14 metre genişliğinde 55 metre uzunluğunda muharip geminin tasarlanıp başarıyla üretildiğini dile getirmiştir. Bu geminin gövdesinin altına çok sayıda füze ve torpido yerleştirilebilir. Şehit Nazırı Gemisi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Araştırma ve Kendi Kendine Yeterliliği Kurumu tarafından tasarlandı ve Şehit Mahallatı Enstitüsü'nde yapıldı. Aslında bu gemi herhangi bir dışa bağımlılık söz konusu olmadan tasarlanmış, üretimi yapılmış, donatılmış ve suya bırakılmıştır. Şehit Nazırı Muharip Gemisi, keşif ve devriye görevlerini de üstlenebilir. Helikopter bandına sahip olmasından dolayı helikopterleri yardımıyla deniz alanında gözlemcilik de yapabilir.
Son yıllarda askeri gemilerde yeni 2 gövdeli ve 3 gövdeli tasarımların kullanımı ve gemilerin radarların gizlenmesi ilkesi çerçevesinde bunların uygun tasarımlarla birleştirilmesi dünya çapında çeşitli ürünlerde gözlemlenmektedir. Bu yeni gemiler devreye güç ve teçhizatın nakliye aracı hem de roket taşıyan roket atar gemiler rolünde kullanılmıştır. Şehit Nazırı Muharip Gemisi'nin tasarımında özel bir durum yani 2 gövdenin varlığı söz konusudur. Bu yönteme SWAT ismi verilmektedir. Bu şekilde tasarlanan geminin iyi bir stabiliteye sahip olması ve yüksek hızlarda devrilmemesi sağlanır.
Çift gövdeli veya katamaran tasarımının kullanılması tek gövdeli gemilere göre üstün özelliklere sahiptir. Nitekim Şehit Nazırı Muharip Gemisi yüksek hızla bile dalgalarda en düşük seviyede etkilenir ve su yüzeyiyle çok az teması yüzünden çok az basınç görür ve motorlar da daha rahat çalışır. Şehit Nazırı Muharip Gemisi 55 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, 1,5 metre su çekimi kapasiteli, 240 ton ağırlığında ve 27 konuta eş değer hıza sahiptir. Hafif alüminyum gövdeye sahip ve 6 metre yüksekliğe kadar dalgalara dayanabilmektedir.
İki bağımsız şaft ve pervaneye de sahip olan bu çift motorlu geminin gövdesi ağırlığının azalmasına neden olan alüminyum alaşımından yapılmıştır. İki gövdeli tasarımın kullanılması nedeniyle Şehit Nazırı Muharip Gemisi daha az su çekimine sahiptir ve hareket halinde daha fazla stabilite sağlama kabiliyetini de taşımaktadır. Bu geminin iki gövdeli tasarımı klasik katamaran gemilerden farklı bir özelliğe sahiptir. Yani gövdenin orta kısmının sudan uzak olması bu geminin dalgalı denizde daha iyi bir toleransa sahip olması anlamına gelir. Ayrıca katamaran gemilerine göre daha sığ sularda hareket etme özelliğine de sahiptir. Bu bakımdan bu gemi ortasında kuru olan ve su ile teması olmayan incat tipi gövdeye sahip eşsiz bir gövde taşımaktadır. Bu boşluktan ise bir teknenin geçmesi bile mümkün. Şehit Nazırı Muharip Gemisi'nin bu kabiliyeti, devrim muhafızları deniz birliklerinin kıyı çok yakın bölgelerde yüksek hızla hareket etmelerini ve neredeyse her yerden ateş etmelerini sağlıyor. Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda doğal ve yapay birçok coğrafi parçanın ve adanın varlığı hızlı gemilerin sığınakları görevi yapabilir. Ve bu hızlı botların manevra yapabilecekleri ve düşmana sürpriz atışlar yapabilecekleri bir tür doğal siper imkanı bulunabilir.
Şehit Nazırı gemisinin operasyonel menzili 10 bin kilometreye kadar çıkıyor. Bu gemi şiddetli dalgalı sularda bile seyir kabiliyetine sahiptir. Şehit Nazırı Muharip Gemisi 5 mürettebat ile 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip olup dalgalı denizlerde Kadir sınıfı roket atıcılarından daha fazla yol alabilmektedir. Hafif helikopterlerin de iniş kalkış güvertesine sahip olan bu gemi torpidolar ile donatılabilmektedir. Şehit Nazırı gemisinde yüzey arama radarı da bulunmaktadır. Diğer bazı tespit sistemleri de bu gemiye yerleştirilmiş ve uzaktan kumandalı 20 mm 3 namlulu döner top da monte edilmiştir.
Değerli dinleyiciler, Şehit Nazırı Muharip Gemisi ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı.
Muhterem dinleyiciler, Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı isimli 3 bölümlük dizi sohbetimizin son bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde konuyu toparlamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün performansına yönelik eleştirilere değineceğiz.
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de koronavirüsten dolayı ilk ölümün açıklanmasının ardından 2019'un sonlarında bir açıklama yayınlayarak virüsle ilgili ilk araştırmaların insandan insana bulaşmanın önemli seviyede olmadığını gösterdiğine dair güvence verdi. O dönemde Dünya Sağlık Örgütü öyle bir yanlış hesapla Çinlilerin yurt dışına çıkmamaları veya diğer ülke vatandaşlarının Çin'e girmesine izin vererek sağlık önlemleri almaları konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmadı.
Çin dışında koronavirüsün patlak vermesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü virüsle nasıl başa çıkılacağı, havalimanlarında nasıl kontrollerin uygulanacağı ve ülkelere giren yolcuları nasıl inceleneceği konusunda yönergeler yayınladı. Bununla birlikte Şubat 2020'nin sonlarında yayınlanan kılavuzlara göre Dünya Sağlık Örgütü geçici kısıtlamaların uygulanabileceği belirli özel durumlar dışında uluslararası havacılıkla ilgili katı önlemler almayı bile düşünmedi.
Şubat 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün benzer bir dizi başka yönerge ve eylemlerinden yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüse ciddi bir tepki vermemesine ilişkin performansı hakkında belirsiz durumlar ve eleştiriler oluştu. O sırada Amerikan Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün kararlarının Çin'in politikalarına uygun olduğunu iddia etti. Amerika'nın dönem başkanı birçok önemli organizasyona mali yardımını da askıya almakla da tehdit etti.
Mart ortasına kadar Trump için bu ülkede virüsün patlak vermesi neredeyse normal bir husus olarak algılanıyordu. Bu yüzden de koronavirüsüyle mücadele için ciddi bir karar alınmadı ve Amerikan halkı normal hayatlarında herhangi bir değişiklik yapmamaya teşvik edildi. 28 Mart 2020'ye kadar koronaya karşı ilk önlem alınmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde evde kalma ve karantina konusu gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki korona salgını devam edip şiddetlendikçe Washington'un Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'e yönelik suçlamaları da arttı ve Trump sonunda ülkesine örgütten ayrılma talimatı verdi.
Özellikle küresel COVID-19 salgını krizinin ardından Washington-Pekin anlaşmazlığı gibi görünen şey, Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerinin kritik yanında krizden çıkmak için fırsatçılık yapmaya çalışmasıydı. Aslında Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'e yönelik bazı suçlamalarının başkanlık seçimleri yanında Trump için Amerikan sınırları içinde bir işlevi olduğu ve siyasi güdümlü olduğu söylenebilir.
Özellikle Amerika, Çin'e yönelik COVID-19 salgınıyla ilgili ağır suçlamalarda bulunmasına rağmen uluslararası forumlarda Çin'e karşı resmi olarak yasal bir şikayette bulunmadı. Bu arada yeni Amerikan Başkanı Joe Biden göreve başladıktan hemen sonra yaklaşımını değiştirdi ve Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne geri döndüğünü duyurdu. Buna rağmen bazıları Dünya Sağlık Örgütü'nün koronaya nasıl tepki gösterdiği konusunda Çin'in bu örgüt üzerindeki etkisinin bariz olduğuna inanıyor. Ancak Trump'ın da bu etkiyi çok abarttığı düşünülmektedir.
Amerikan hükümetinin eleştirilerine ve Amerikalıların Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin eksenli olmakla Trump döneminde suçlayıp Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonun askıya alınmasına rağmen raporların gözden geçirmesi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tepki ajandasına bakıldığında bu örgütün zayıf performansının ortada olduğu görülmektedir. Bu yönde düşünenler bu küresel örgütün koronavirüs ile mücadeledeki performansının acemice ve bu örgütün esas sözleşmesine aykırı olduğunu ve bu şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den siyasi olarak etkilenme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorlar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs krizinin başlangıcında Çin makamlarından aktardığı yanlış ve saptırıcı bilgileri yayımladı. 5 Ocak 2020'de hala gelecek zararlar ve hasarların önüne geçilmesi için fırsatın bulunduğu bir sırada bu örgüt yanlışlıkla bu virüsün insandan insana bulaşmasına dair bir kanıt olmadığını fikrini yaymaya başladı.
Bu yanlış ve yanıltıcı duyuru 14 Ocak 2020 tarihinde tekrarlandı. Bu arada Tayvan ve Hong Kong virüsün insandan insana bulaştığının farkındaydı ve 2 hafta önce yayılmasını önlemek için katı önlemler almıştı. Bu durum o dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün Tayvan Sağlık Yönetimi Kurumları düzeyinde bile etkin olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle Dünya Sağlık Örgütü'nün Tayvanlılarla aynı sonuca varması 3 hafta sürdü.
Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne bu dönemde elde ettiği sonuçları sunduğu ancak görünüşe göre Pekin'in Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne katılmasını engelleme baskısı nedeniyle Tayvanlı bilim adamlarının tavsiyelerine ve bulgularına görmezden gelindiği düşünülmektedir. Bu dönemde ülkeler arasındaki koordinasyon eksikliği o sırada Dünya Sağlık Örgütü'nün zayıf performansına katkıda bulunmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü Bağımsız Uzmanlar Ofisi Müdür Yardımcısı eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark şöyle düşünüyor. Ülkeler arasındaki irade ve koordinasyon eksikliği, hükümetlerin geç tepki vermesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün performansının kötü olmasının bir parçasının nedenlerindendir. Covid-19'a karşı etkisiz mücadelenin faktörlerindendir. Dünya Sağlık Örgütü olağanüstü hal ilan ettiğinde, seyahat kısıtlamalarına gerek olmadığını da savundu. Bence artık orta çağda yaşamadığımızın farkına varmalıyız. Eskilerde hastalar yaya veya develere bindirilerek taşınıyorlardı. Ancak günümüzde şartlar tamamen değişmiştir.
Bu eleştirilere rağmen zaman içinde Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs ile akıllıca mücadele etme çabalarının kapsamı arttı. Avrupa Birliği Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüs pandemisine karşı politikaları konusunda destekledi ve Amerika'yı bu örgütten geri çekilmesine yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik bu destekleyici yaklaşım Avrupa Komisyonu Başkanları ile Avrupa Birliği Dış Politika Koordinatörü arasında korona pandemisi konusunda ortak açıklamalar yapılmasıyla devam etti ve Almanya bile Trump'ın davranışını hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. O dönemde Avrupa Birliği üyesi olan Alman Dışişleri Bakanı, Amerikan Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığı fonları kesme kararını eleştirdi ve Çin'i suçlamak yerine koronavirüse karşı küresel bir yaklaşım çağrısında bulundu ve ülkeleri birlik ve beraberliğe davet etti.
Burada kesin olan husus COVID-19'un Çin veya Amerikan hedefleri çerçevesinde siyasallaştırılmasının uluslararası sağlık işbirliği için zorlu günler yaşatmasıdır. En önemli endişe kaynaklarından biri insan hakları savunucularının uluslararası sağlık hukuku kurallarının uygulanmasını zorlaştıran ülkeler ve güçler ile karşı karşıya gelmesidir. Bugün COVID-19 salgını krizinde birçok güçlü ülke küresel sağlığın faydalarını gözetmek yerine Dünya Sağlık Örgütü'nün onları desteklemesini bekliyorlar.
Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgın krizinde hiçbir ülkenin konumunu açıkça onaylamasa da bilimsel ve tıbbi kabiliyetleri daha bağımsız hale getirmesi beklenmektedir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs hastalığına karşı etkili aşılanma çerçevesinde küresel aşı dağılımında ayrımcılığa ciddi bir şekilde tepki göstermesi beklenmektedir.
Değerli dinleyiciler, koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı isimli sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Burası Tahran.
Thank you.